Merhaba, ben Merve. Travma odaklı çalışan bir terapist olarak terapist koltuğumda otururken aklımdan ve kalbimden geçenleri burada seninle paylaşıyorum. Hadi başlayalım. İçinde birine veya birilerine karşı bitmeyen bir öfke hissediyor musun? Belki bu öfke hissettiğin kişiler anne baban olabilir. Belki eski sevgilin olabilir. Belki artık küstüğün bir arkadaşın olabilir. Belki de geçmişte sana kötü bir şey yapmış, kötülükler yapmış bir insan olabilir. Öyle veya böyle bu insanlara karşı içinde alev alev yanan bir öfkeyi hissedersin. Hatta tek başına öfke demek de bence çok bahsetmek istediğim o hissiyatı vermiyor. İşin içinde birazcık belki hınç, belki birazcık kızgınlık, değil mi? Böyle birikimli bir şeydir benim bu bahsettiğim. Bugün yaşanan bir öfke değildir. Bugün ortaya çıkan bir öfke değildir bu. Sen belki bu öfke sebebiyle o insanlarla ilişkinde onlara kaba davranıyor da olabilirsin. Ve hatta bu kabalık, bu öfke onlarla o an yaşadığın olay sırasında öyle orantısızdır ki olayın kendisine bakıldığında o insanlardan da tepki görüyor olabilirsin, değil mi? Atıyorum sen onlar bir tuzluk istedi ve sen ona öfkeyle kaba bir şekilde tepki verdin. Onlar diyordur ki yani şu an bu kadar öfkelenmeni gerektirecek, böyle bir tepki vermeni gerektirecek bir şey olmadı. Sen neden bu kadar öfkelisin, neden bu kadar tepkilisin bana karşı? Dolayısıyla sen de belki kabuğuna çekildiğinde, oturup düşündüğünde kendini suçlu hissediyor olabilirsin. Vicdan azabı çekiyor olabilirsin. Evet ya, gerçekten o kadar da öyle tepki vermemi gerektirecek bir şey yapmamıştı. Neden öyle yaptım ki diye kendini suçluyor, vicdan azabı çekiyor olabilirsin. Ortada şöyle bir şey var. Bu öfke gerçek. Bu hissiyat, hissettiğim bu hınç, belki nefret birilerine karşı, bilemiyorum. Gerçek ve sen onunla ne yapacağını bilemiyor olabilirsin. Öyle değil mi? Bu öfkeyle ben ne yapacağım? Çünkü ben ona bir tepki gösterdiğimde, kaba davrandığımda bu benim içimi soğutmuyor. Bunları denediysen, o kişiye laf soktuysan, belki pasif agresif davrandıysan, belki sen de onun canını acıtacak şekilde küçük küçük de olsa şeyler yaptıysan şunu fark edersin. Bu öfke bunları yaptığında hiçbir şekilde dinmez. Dinmesi konusunda işe yarar şeyler değildir bunlar. Dolayısıyla da belki kendini çaresiz hissediyor olabilirsin, değil mi? Bu öfkeyle, bu duyguyla ben ne yapacağım? Çünkü sonrasında suçluluk, vicdan azabı da hissedebiliyorum duruma göre. O yüzden başıma dert oluyor. Ya da belki nereden geldiğini bilmiyor olabilirsin bu duyguların. Belki arkadaşınla hala aran iyidir ama sen ara ara böyle hiç farkında olmadığın şekilde ona tepki gösteriyorsun, değil mi? Bu öfkeyi hissediyorsundur içinde. Hatta davranışa dönüşmese bile sen içinde hissediyorsundur. Bunu anlamlandıramıyor da olabilirsin. Nereden geliyor? Ya da anne babana karşı neden bu kadar öfkeliyim, neden bu kadar tavırlıyım bilemiyorum diyor olabilirsin. Belki sebebini bildiğin bir duygu da o, bir öfke de olabilir bu. Ben biliyorum, geçmişte annem şunu yaptı, babam bunu yaptı, arkadaşım bana bunu yaptı ve onu affedemiyorum. Ve onu affetmediğim için de bu öfkeyi, bu hıncı, bu kızgınlığı içimden bir türlü atamıyorum, değil mi? Ne yaparsam yapayım fayda etmiyor. Bugün bunu detaylıca konuşalım istiyorum. Ama öncesinde eğer bu bölümle ilk defa benimle tanışıyorsan, hoş geldin, ben Merve Başıbüyük. Travma odaklı çalışan bir terapistim. Ama eğer zaten beni tanıyorsan, diğer bölümleri de dinlediysen tekrar hoş geldin. Tekrar burada buluştuğumuz için mutluyum. Öncelikle istiyorum ki şu an elinde olan bu öfkenin işlevine bir bakalım. Yani nasıl bir işlevi var senin hayatında? Şunu fark etmek önemli. Belki de birincisi. Bu öfke sen ve öfkeyi duyduğun o kişi arasında bir bağ kuruyor. Hatta çok güçlü bir bağ kuruyor. Çoğu zaman şu yanılgıya düşebiliyoruz. Biriyle sadece sevgi yoluyla bağ kurduğumuzu zannedebiliyoruz. Oysa bu bir yanılgı. Biz negatif duygularla da birilerine bağlı ya da onlarla bir ilişki içerisinde olabiliyoruz. Dolayısıyla bu öfke, yaşadığın bu öfke, bu hissiyat sen ve o kişi arasında gerçekten güçlü bir bağ oluşturuyor. Eğer birinin aldığı bir nefes bile seni rahatsız ediyorsa bu şu demek, o kişiyle aranda güçlü bir bağ var, aranızda güçlü bir etkileşim var. O kişiyle aslında kapanmamış defterler var. Belki arka planda, yani o kişi hayatından çıkmış gitmiş olsa bile senin için kapanmamış bazı defterler var demektir. Belki dediğim gibi ebeveynlerinse bu kişi hayatındaysa belki çocuklukta yaşadığınız bazı şeyler var ve sen tabii ki çok doğal olarak o zaman o duyguları ifade edemediğin için hala bu öfkeyi içinde taşıyor olabilirsin ve bu da aranızda güçlü bir bağ kurmaya devam ediyor demektir. Eski sevgilinle bir şeyler yaşadın ve belki sen kendini ifade edemedin. Söylemek istediğin şeyler vardı, söyleyemedin. O zaman farkında bile değildin belki ama sonradan düşününce, biraz uzaklaşınca fark ettin. Dolayısıyla oraya dair bazı defterler var. Öyle değil mi? Aranızda güçlü bir bağ kurduğunu fark etmek çok önemli bu duygu vesilesiyle. Bu öfkenin bir diğer işlevi de bir aslında yanılgı içerisinde olmamızdır. O da şöyle bir yanılgı. Ben bir gün o kişiden istediğim şeyleri alacağım umududur bu. Oysa bu bir yanılgı. Çünkü ben o öfkeyi canlı tutarak benden aldıklarını geri almama yardımcı olabilecek bir şey değil bu. Aslında bu öfkenin bir diğer işlevi de bir yanılgı içerisinde olmamızdır. O yanılgı da şu, bu bitmeyen öfkenin bir umut taşıyor olması. O da şu, ben bir gün bu kişiden istediklerimi alacağım. Ondan özürse o özrü alacağım. Umudunu taşıyor olması bu öfkenin. Bu öfkenin onun bana yaptığı hataların artık bedelini ödeyeceği umudunu taşıyor olması olabilir. O hesaplaşma var ya, hani yapılmamış hesaplaşma, kapanmamış o defterler. Onu taşıyor olması. Dolayısıyla şöyle bir sembol aslına bakarsan o öfke. Ben bunu taşıdığım sürece hala ondan alabilirim umudunu da beraberinde taşımak. Dolayısıyla o yüzden belki o öfke bitmiyor, dinmiyor olabilir. Çünkü o öfke biterse, dinerse ben artık alamayacağımı kabul etmek zorunda kalabilirim ve bu da çok kolay bir şey değil. Bundan vazgeçmek istemiyor da olabilirsin. Bir gün bana yaptıklarının bedelini ödeyecek umudu. Bundan vazgeçmek çok kolay değil. Bundan vazgeçmek istemediğin için o öfkenin de dinmemesi çok doğal ve çok anlaşılır. Çünkü öfke diğer duygular gibi bir mesaj taşır. O mesaj da şudur, öfkenin söylediği şey şu, haksızlığa uğruyorsun, hakkın olanı alamıyorsun, git ve al. Aslında o mesajı taşır öfke. Bir alarm gibi düşünebilirsin, öfke geldiğinde bunu hatırlatmasını yapar aslına bakarsan. Dolayısıyla ne yapar o öfke geldiğinde? O yüzden alev alev yanan bir şeydir bu öfke. Belki karnında, midende bir ateş topu gibi hissediyor olabilirsin. Belki göğsünde yayılmış bir sıcaklık gibi hissediyor olabilirsin. Boğazında sıcak bir düğüm gibi hissediyor olabilirsin. Değil mi? Bedenimizin üst kısmında hissederiz. Suratımız yanar değil mi? Boynumuz, omuzlarımız, kollarımız. Belki kafamız böyle sıcaklık, o sıcaklığı hissederiz başımızın tam tepesinde. Değil mi? Kulaklarımıza kadar belki zaman zaman o öfkeyi hissederiz sıcaklığıyla. Çünkü aslında şöyle bir şey, ben o öfkeyi hissettiğimde şu sistemimizin şöyle bir çalışma mekanizması var. Harekete geçirici aslına bakarsanız. Duygular o anlamda çok önemli ve çok gerekli, çok ihtiyacım. Beni harekete geçiriyor. Öfke ise, tamam, haksızlık varsa, harekete geçmem gerekiyorsa enerji üretiyorum ve bu enerjinin çoğunu da bedenimin üst kısmına yayılıyor aslına bakarsan ve bu kaç savaş don tepkilerinden savaş tepkisiyle alakalı. Ben öfkeyi hissettiğimde daha çok savaş modum aktive oluyor. Neden? Çünkü gideceğim ve alacağım o öfkeyi ondan. Öyle değil mi? Ben öfkelendiğimde böyle şey enerjisi gelmez. Durmak, sakinleşmek, oturmak. Eğer ben o duyguyu doyasıya yaşayabiliyorsam, bastırmıyorsam, öfke doğalında harekete geçirici, ateşleyici bir duygudur. Dolayısıyla aslında beni o öfkenin, öfkeyi duyduğum kişiye yöneltir. Ona dön, o senden aldıklarını, yaptığı haksızlıkları ondan geri al, hakkını geri al diyor olur. Dolayısıyla ben aslında o öfke duyduğum kişiye yönelirim ve onunla bağ kuruyorum. Aslında bu ilk maddeyi de, ilk söylediğim maddenin de doğru olduğunun, doğruluğunun bir göstergesi. Benim aklım, o yüzden zihnim sürekli bu kişiyle gün içerisinde meşgul oluyor değil mi? Beni hedefe, yani sinir sistemimin aslında tehlike olarak gördüğü şeye yöneltiyor. Diyor ki bununla meşgul ol. Çünkü benim ondan alacağım bir şey var. Onunla ilgiliyim ben. Sinir sistemim ona dair o kadar hassaslaşır ki belki başkalarının duymadığı şeyleri, görmediği şeyleri görebilirim o kişiye dair. Atıyorum o kişiyle aynı ortamdasındır ve sen dönüp bir başka arkadaşına, birisine dersin ki şunları şunları söylediğini duydun mu? Bak böyle söyledi. Belki arkadaşın o kişi duymamış olabilir. Aa öyle mi dedi, hiç duymadım diyebilir. Ya da sen nasıl duydun ya bunu diyebilir. Çünkü senin kulağın, gözün ondadır. Öfke duyduğum kişiyle çok ilgiliyimdir. Bu öfkeyi, özellikle bitmeyen bu öfkeyi, yıllardır devam eden, içimde birikimli bir halde duran, böyle gömdüğüm derinlerde bir yere, bu öfkeyi hissettiğimde yaşadığım şey odur aslına bakarsan. Gözüm, kulağım ona dair mesajları görmede ve yorumlamada çok daha hassastır. Şunu söylemek istiyorum. Bu söyleyeceğim şeyi duymak kolay olmayabilir. Gerçekten biraz ağır bir cümle bana kalırsa. Bir gerçek aslına bakarsan. Belki o öfke o kişiyle olan bağımı koparmamak için hala orada ve aktif duruyordur. Bunu birazcık sindirmek gerekebilir. Yani dedim ya, ben o kişiye yöneliyorum ve aramızda bir bağ oluyor. Öfke yoluyla da olsa, nefret yoluyla da olsa, kin yoluyla da olsa belki orada bir bağ, hala bir şekilde bir bağ olmasına sebep oluyor. Benim aklım fikrim onunla meşgul oluyor ya. Ama ben onu sevdiğim için değil ki, aklımda iyi şeyler olduğu için değil ki, olsun. Yine de orada hayatının tam içinde, çok içinde bir yerde oluyor hatta aslına bakarsan. Yani sevginin zıttı öfke, nefret değil. Öfke, nefret ve sevgi birbirine çok yakın yerler. Sevginin zıttı kayıtsızlık. Yani ben birini sevmediğimde ama öfke de duymuyorsam, bununla bir ilişkim, bir işim de yoksa, umursamıyorsam ben o kişiyi, zaten kayıtsız oluyorum. Bende herhangi bir duygu da uyandırmıyor. Dolayısıyla öfke, nefret, hınç duyuyorsam, dediğim gibi çok yakın bir ilişki bu. Madalyonun iki yüzü gibi aslına bakarsan. O yüzden bu bağı koparmak istemiyor olabilirsin farkında olmadan. Çünkü geriye belki hiçbir şey kalmayacaktır, değil mi? Belki babana karşı hissediyorsun bu öfkeyi. Ve bu öfke giderse artık alıp vereceğiniz bir şey kalmayacağını göreceksin. Ve hiçbir şekilde hayatında kalmayacağını göreceksin belki ve bunun olmasını istemiyor olabilirsin. Belki şu an sana bu mantıklı gelmiyor olabilir, bilinç düzeyinde düşündüğünde ne alakası var ki yani. Bu öfkeyle yaşamak o kadar zor ki. Yani keşke olmasa da bir bağ da olmasa. O kadar zor ki bununla yaşamak diyor olabilirsin. Çok anlaşılır, gerçekten de öyle. Ama bu belki senin için, o bu yetişkin yanın, bugünkü halin için değil de çocuk yanın için gerekli ve onun bırakmak istemediği bir şey olabilir. Nasıl yani? Şöyle, çocuklar ilgiye ve sevgiye çok muhtaçtırlar. Bunu çok isterler, çok arzularlar. Bir hocam üniversitedeyken şöyle bir benzetme yapmıştı. Biz bir telefon aldığımızda onu bir, hani ilk başta 8-10 saat bir şarja koyuyoruz ya, hiç çıkarmadan. Orada şarj oluyor, kullanmıyoruz da. Şarj ettikten sonra kullanmaya başlıyoruz. Tıpkı bunun gibi demişti. İlk 5 yaş çocuklara sürekli bir şeyler vermek gerekiyor. Çocuk sürekli alıyor. Ondan bir şey beklemeden sürekli vermek gerekiyor. Tıpkı bunun gibi. O verdiğimiz şeylerden bir tanesi de aslında sevgi, ilgi. Çocuklar ilgiye çok muhtaç. Bilirsiniz yani, çocuklar her şeyde sizin bakışınızı isterler. Siz telefonla oynarsınız mesela, sizi dürterler, böyle derler ki bak bak elimdeki şu şeyi gördün mü? Siz başka bir yere bakarsınız, başka bir şeyle meşgul olursunuz. O size gelir, yüzünüze böyle yüzünüzü tutar belki, değil mi? Gözlerinizin içine bakmanızı ister, onun gözlerinin içine bakmanızı ister. Gözünüzün, kulağınızın onda olmasını ister. Çocuk buna ihtiyaç duyar. Dolayısıyla çocukken bunu alamıyorsak sağlıklı bir şekilde, duygusal bir ihmal deneyimliyorsak, hele ki özellikle duygusal ihmal deneyimliyorsak, bu şu demek: orada bir ilgi yok çocuğun hissedebileceği, üzerinde bir göz yok, değil mi? Yokluk var, hatta tam tersi. Yokluğun ne kadar acı olduğunu şuradan belki bilebilirsiniz. Birinin küslükle terbiye etmesi çok zordur, çok acı verici bir şeydir. Hatta dersiniz ki yani bana keşke kız sabarsa ama böyle beni görmezden gelmese, beni yok saymasa, bana bir baksa, değil mi? Kızsa bağırsa da ne oluyor? İlgisini veriyor. Benimle iletişim halinde, beni yok saymıyor, benim varlığımı kabul ediyor, beni görüyor. Bunlar bir çocuk için çok çok çok temel, çok önemli ihtiyaçlar. Dolayısıyla bunun olmadığı yerde, hatta şöyle de bir örnek vereyim, hani yetişkinlikte ghostlanma da o kadar acı verici olmasının sebebi bu. Çünkü bir yok sayış var. Hani bazen dersiniz ki keşke ben artık seninle görüşmek istemiyorum, ben seninle konuşmak istemiyorum dese de böyle sessizce ortadan yok olmasaydı. Değil mi? Yani o negatif şeyi duymak bile o kadar insanın canını acıtmaz. Birini yok saymak ve yokluğuyla terbiye etmek, görmezden gelerek terbiye etmek çok zor, çok acı verici bir şeydir. Ve bu bir zaten psikolojik şiddet, duygusal bir istismar. Birini yoklukla terbiye etmek, küslükle terbiye etmek. Dolayısıyla o çocuklar bunu alamadığımızda, onu kızarak da alıyorsa ebeveyninden, hala alıyor demektir. Çocuk buna ihtiyaç duyar. Çocuk şunu fark ettiyse, ben annemi kızdırırsam, tırnak içinde yaramazlık yaparsam annem bana dönüyor, artık bakıyor. Normalde orada yok, benimle konuşmuyor, beni duymuyor, beni görmüyor. Ama bana kızdığında bana dönüyor, bana laf anlatıyor, bak yapma çocuğum diyor. O zaman nedir? En azından böyle alayım, en azından bana böyle baksın. Öyle değil mi? Tıpkı bunun gibi. Belki o çocuk hala içinizde bir yerde öfke bağıyla, öfke yoluyla o ilgiyi bebeğinlerini hayatında bir yerde tutuyor olmaya ihtiyaç duyuyor olabilir. Peki ne yapabilirim ben bu duyguyla? Yani atsam atılmıyor, satsam satılmıyor. Tamam, içimdeki çocuk yanım buna ihtiyaç duyuyor olabilir. Evet, anladım, belki bazı faydaları oluyor olabilir. Ben çok farkına varmasam da, bana çok mantıklı gelmese de, o zaman ne yapacağım? Gömmemek önemli. En önemli noktalardan bir tanesi bu. O öfkeyi gömmemek, tam tersi ufak ufak eşeleyerek açmak ve ortaya çıkarmak. Özellikle bu öfkeyi, bu hıncı anlamlandıramadığın şekilde anne babana duyuyorsan, Oralarda çocukluktan kalma bir şeyler olabilir, çok bastırdığın, hele ki ben çocukluğumu zaten çok hatırlamıyorum diyorsan, daha da bence aslına bakarsan orada gömdüğün bir şeyler olabilir. Yani hiç bilmiyorum, sebebini bilmiyorum anneme babama niye öfkeliyim diyorsan, oralar böyle iyice gömdüğün yerlerdir muhtemelen, öyle olma ihtimali olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla bu öfkeyi karşına alıp onu kabul ediyor olmak önemli. O duyguyu hissetmeye izin veriyor olmak önemli. Kendini bunun için suçlamamak çok önemli. O gerçek bir şey çünkü. Yani akılla mantıkla biz onu koymuyoruz oraya. Ben o öfkeyi düşünüyorum. Şimdi iyi bari öfke hissedeyim, hınç hissedeyim kendi içimde demiyorum. Otomatik geliyor. O zaman ona alan açmak önemli. Değil mi? Belki bunu şöyle yapabilirsin. Çok gömüyorsan zaten o duygularını, çok kolay duygularını yaşayamıyor olabilirsin. O yüzden beden üzerinden gitmek önemli. Ben bir şey hissediyorken belki bir elimi göğsüme koyarım. Bir elimi karnıma koyarım. Otururum o öfkeyle, o hınçla, o duygu her neyse orada kalmaya çalışırım, değil mi? Ne oluyor burada? Nerede hissediyorum bedenimde? Midemde böyle bir belki alev topu gibi. Bunu hissetmek sadece bir süre yargılamadan. Belki göğsümde bir sıcaklık. Onu fark etmek. Şunu düşünmek belki, bir şekli olsaydı bu duygunun ne olurdu, neye benzerdi? Bir belki rengi olsaydı neye benzerdi, değil mi? Bunu fark etmek. Belki o öfke duygusuna alan açtıktan sonra bunun için kendimi suçlamamak. Ne kadar zorlandığımı, bunun benim için ne kadar zor bir duygu olduğunu fark etmek. Bunlar ufak pratikler gibi görünse de başka bir yolu yoktur. Bu duygunun içinden, biz duygunun içinden geçmek zorundayız. Duygu geldi mi, ben bunu satıyorum, ben bunu almıyorum diyemiyoruz. O duygunun daha ve ittikçe daha da büyüdüğünü görürsünüz. Zaten alıp yaşamaya izin veriyor olmak gerekli. Ve bir de şöyle çok güçlü bir egzersiz. Belki herkes için uygun olmayabilir, o yüzden burada sizin mantıklı karar alma mekanizmanıza bırakıyorum bunu. Bir mektup yazmak olabilir. Belki o içimdeki çocuk yan ya da o öfke duyan yan, o öfkeden bana yazılmış bir mektup olabilir bu. O öfke dile gelse ne yazardı? Neler dökülürdü kaleminden, değil mi? Yazmak çok güçlü bir egzersiz. Özellikle duygular söz konusu olduğunu somutlaştırmak için çok güçlü bir egzersiz. Ya belki o çocuk yanımın sesi olsaydı, konuşabilseydi bugün ne söylerdi diyerek bir şeyler yazmak çok fayda sağlayabilir. Şimdilik böyle ufaktan burada duruyor olacağım. Ben bunları konuşurken tabii ki buraya kadar dinlediysen özellikle, hele ki çok merak ederim içinde, kalbinde, aklında neler oldu, neler hissettin, neler deneyimledin. Lütfen bunu benimle paylaş. Eğer bunu YouTube'dan izliyorsan orada yorumlarda da paylaşabilirsin. Çünkü orada birçok insan aslında benzer deneyimleri yaşadığını fark ediyor bu yorumlar sayesinde. Ya da bana Instagram'dan da yazabilirsin. Özellikle podcast'ten dinliyorsan sadece Instagram'dan yazmak çok iyi olabilir belki. O zaman bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendine çok iyi bak.